Öğretmen adayları için tamamı konu anlatımlı KPSS Eğitim Bilimleri 5. kaset 2. yüz sayfa 176. Tutum, bireyin bir nesneye ya da bir olaya karşı geliştirdiği negatif ya da pozitif tepkidir. Birey bir olaya ya da objeye karşı olumlu tutum geliştirdiyse ona yaklaşır ve onunla beraber olmak ya da devamlı onunla uğraşmak ister. Eğer negatif tutum geliştirdiyse, ondan kaçar ve onunla uğraşmak istemez, onu desteklemez. Öğrenci, derse karşı olumlu tutum geliştirdiyse, dersi sever, motivasyonu yüksektir ve her şartta dersle ilgili çalışma yapma gayretindedir. Eğer öğrenci, derse karşı olumsuz bir tutum geliştirdiyse, dersi sevmez, motivasyonu düşüktür, dersten ayrılma eğilimi fazladır, gayret göstermez. Duyuşsal alan taksonomisi 5 basamaktan oluşur ve Cartwall tarafından geliştirilmiştir. Duyuşsal hedef taksonomisi 1.0 alma. Bu basamaktaki davranışlar, bilişsel alanın bilgi basamağındaki hatırlama davranışlarıyla iç içedir. Alma basamağı kendi içinde şu alt basamaklara ayrılır. Farkında olma. Bu basamakta nesne ve olgulardan gelen uyarıcıyı fark etme davranışı vardır. Ülkenin temel sorunlarının farkında oluş, sınıftaki araç gereçlerin farkında oluş, bu düzey bir davranışa örnek olabilir. Almaya açıklık. Bu basamakta birey uyarıcıları reddetmez. Aksine uyarıcıya karşı bir yönelim söz konusudur. Uyarıcıya ilgi duyma, onu yargılama, arama da söz konusu değildir. Bununla birlikte karşı hoşgörülük, bu düzey kontrollü seçici dikkat. Bu basamakta kişi uyarıcılar arasından birini ya da birkaçını seçebilir. Çevre kirliliği ile ilgili yayınları seçmede dikkatli oluş, bu düzey bir davranışa örnek olabilir. 2.0 tepkide bulunma. Bu basamakta kişinin uyarıcılara karşı bilinçlice ilgilenerek tepkide bulunması söz konusudur. İstekli bir şekilde uyarıcılarla bulunur ve bu işten zevk alır. Tepkide bulunma basamağı kendi içinde şu alt basamaklara ayrılır. Tepkide uysallık. Bu basamakta birey uyarıcıya karşı direnmez ancak açıkça bir isteklilik de göstermez. Kütüphanede çalışırken uyulması gereken kurallara razı olur, bu düzey bir davranışa örnek olabilir. Tepkide isteklilik. Kişinin uyarıcıya karşı herhangi bir zorlama ya da baskı olmaksızın uyarıcıya gönüllüce tepkide bulunması söz konusudur. Boş zamanlarında sosyal yardım kuruluşlarında çalışmaya razı oluş, bu düzey bir davranışa örnek olabilir. Tepkide doyum. Kişinin uyarıcıya karşı gösterdiği davranışı severek, zevkle yapması söz konusudur. Arkadaşlarıyla birlikte çalışmaktan zevk alış, bu düzey bir davranışa örnek olabilir. 3.0 değer verme. Kişinin uyarıcılara karşı nasıl bir duyuşsal tepki vereceği bu basamakta ele alınır. Bu basamak kendi içinde şu alt basamaklara ayrılır. Bir değeri kabullenmişlik. Bu basamakta kişinin toplumsal olgulara karşı biçtiği değer ve verdiği önem söz konusudur. Çevre kirliliğinin toplumların geleceği açısından önemini takdir ediş, bu düzey bir davranışa örnek olabilir. Bir değeri yeğleyiş. Toplumun oluşturduğu değer yargılarından herhangi birini diğerlerine tercih ediş söz konusudur. Çevresini temiz tutmayı kendine iş ediniş, bu düzey bir davranışa örnek olabilir. Bir değere adanmışlık. Bu basamakta kişinin kabul ettiği bir değere kendini adaması söz konusudur. Okuma yazma bilmeyen yurttaşlara okuma yazma öğretmek için kendini adayış, bu düzey bir davranışa örnek olabilir. Değeri kabullenme, değeri yeğleme, değere adanmışlık. 4.0 örgütleme. Bu basamakta kişinin kendine özgü değerler oluşturması beklenir. Örgütleme basamağı kendi içinde şu alt basamaklara ayrılır. Bir değerin kavramsallaştırılması. Kişinin bu basamağa kadar edindiği değerlere yeni bir anlam yüklemesi, yani değerin kavramsallaştırılması söz konusudur. Artık kişiden o kavrama karşı tutarlı ve kararlı olmalıdır. Savunduğu sanatsal bir görüşün ilkelerini tanımada kararlı oluş, bu düzey bir davranışa örnek olabilir. Bir değer sistemi örgütleme. Bu basamakta kişinin değerler sisteminde bir sentez yaparak kendisi için tutarlı bir hayat felsefesi oluşturması gerekir. Matematik dersiyle ilgili sorunlarını giderici yeni değerler oluşturmada kararlılık, bu düzey bir davranış için örnek olabilir. 5.0 Niteleme. Bu basamakta hayatı boyunca oluşturduğu duyuşsal özellikleri görmek, nasıl davranabileceğini tahmin etmek mümkündür. Yani kişinin karakter özellikleri görülür. Bu bölüm kendi içinde şu alt basamaklara ayrılır. Genellenmiş örüntü. Bu basamakta kişinin o ana kadar oluşturduğu değerlere uygun olarak davranması söz konusudur. Düzenli olarak spor yapmayı alışkanlık haline getirir, bu düzey bir davranış için örnek olabilir. Nitelenme. Kişinin karakterinin, benliğinin ortaya çıktığı en üst basamaktır. Haksızlıklara karşı mücadele eden bir kişiliğe sahip oluş, bu düzey bir davranış için örnek olabilir. 3. Psikomotor hedefler. Bireyin sinir-kas koordinasyonu ile aynı anda bir ya da birden fazla organı ile yaptığı direkt olarak gözlenebilir açık davranışlar. Yürüme, koşma, deney yapma, enstrüman çalma, okuma ve benzeri. Psikomotor alan taksonomisi. 1.0 Uyarılma. Bu basamak hem bilişsel alanın bilgi hem de duyuşsal alanın alma basamaklarıyla iç içedir. Bu bölüm kendi içinde şu alt basamaklara ayrılır. Algılama. Bu basamakta kişinin bir beceriyi yapabilmesi için önce bir uzman, öğretmen, usta gibi bir modeli dikkatlice izleyerek davranışların tümünün bir ya da birkaç duyu organıyla fark etmesi beklenir. Müzik dersinde kemanın çalınışını izleyebilme, bu düzey bir davranış için örnek olabilir. Bedensel kurulma. Kişinin bir davranışı yapabilmesi için, vücudunu o beceriyi yapmak için istenilen konuma getirmesi gerekir. Keman çalabilmek için vücudu hazır duruma getirebilme, bu düzey bir davranış için uygun olabilir. 2.0 Kılavuz denetiminde yapma. Bu basamakta kişinin bir işi öğretmen yardımıyla ya da gözetiminde yapması söz konusudur. Bu bölüm kendi içinde şu alt basamaklara ayrılır. Kılavuzlayanla yapma. Bu basamakta öğrenci yapılması gereken bir işi öğretmen, usta ve benzeri yardımıyla yapar. Öğretmenin yardımıyla bir deneyi yapabilme, bu düzey bir davranış için örnek olabilir. Kendi kendine yapma. Bu basamakta öğrencinin yapılması gereken işi öğretmenin gözetiminde yapması beklenir. Öğretmenin gözetiminde deney yapabilme, bu düzey bir davranışa örnek olabilir. 3.0 Beceri haline getirme. Bu basamakta öğrenci becerili bir insan haline gelir. Bu bölüm kendi içinde şu alt basamaklara ayrılır. İstenilen nitelikte yapma. Bu basamakta öğrencinin verilen işi istenilen nitelikte yapması beklenir. Müzik dersinde verilen bir melodiyi ezgisine uygun çalabilme, bu düzey bir davranışa uygun olabilir. İstenilen nitelik ve sürede yapma. Bu basamakta öğrencinin verilen işi istenilen nitelikte yani kalitede yapmasının yanı sıra istenen sürede de yapması beklenir. Beden eğitimi dersinde 100 metreyi 13 saniyenin altında koşabilme, bu düzey bir davranışa örnek olabilir. İstenilen nitelik, süre ve yeterlikte yapma. Bu basamakta birey istenilen beceriyi hem istenilen nitelikte, hem istenilen sürede, hem de ekonomik bir biçimde kolayca yapması beklenir. Beden eğitimi dersinde 100 metreyi 13 saniyenin altında zorlanmadan koşabilme bu düzey bir davranışa örnek olabilir. 4.0 Duruma uydurma. Bu basamakta öğrenci beceri haline getirme basamağındaki kazandığı davranışları yeni problemlerle karşılaştığında kolayca uygular. Bağlama çalmayı bilen birisinin ilk kez karşılaştığı gitarı çalabilmesi bu düzey bir davranışa örnek olabilir. 5.0 Yaratma. Bu basamakta öğrenciden yeni bir şey yaratma, benzersiz bir şey yapma gibi beceriler beklenir. Voleybolda yeni bir pas türü icat etme bu düzey bir davranışa örnek olabilir. Hedeflerin nitelikleri. 1. Öğrenci davranışına dönüklük. Hedefler öğrenci davranışına dönük olmalıdır. Yani öğrenci davranışını kapsamalıdır, öğrenci davranışını ifade etmelidir. Eğitim hedeflerinin hiçbiri öğretmen davranışlarını ya da okulun iş görüsünü yansıtmaz. Yani saptanan hedeflerin hepsinde merkezde öğrenci vardır ve onun yapması öngörülen bilişsel, duyuşsal veya psikomotor davranışları içerir. Örnek, haberleşme araçlarını öğretebilme, zihinden iki basamaklı sayıları toplatabilme, çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi kavratabilme. Yukarıdaki hedefler öğretmen davranışını ifade etmektedir. Oysa hedefler öğrenci davranışını ifade eder. Haberleşme araçları bilgisi, zihinden iki basamaklı sayıları toplayabilme, çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi kavrayabilme. 2. Genel ve sınırlılık. İşe yarama bakımından hedefler bir açıdan genel olmalıdır, diğer açıdan da bu genelliğin sınırları belli olmalıdır. Yani hedefler tek bir davranışı değil, birden fazla davranışı kapsaması nedeniyle genel olmalı, aynı zamanda da gösterdiği özellik açısından sınırlı olmalıdır. Örnek, 5 ile 7'yi çarpabilme. Bu hedef ifadesi genel değil, özel bir davranışı belirtmektedir. Oysa hedef genel özellikleri belirtmelidir. Bu hedefi genel ifadeye dönüştürürsek, çarpma yapma becerisi şeklinde yazabiliriz, fakat bu hedefin de sınırları belli değildir. O halde doğrusu, tek basamaklı sayılarla tek basamaklı sayıları çarpabilme şeklinde olur. 3. Açıklık ve anlaşılırlık. Hedef ifadesi içinde farklı anlamları verebilecek ya da anlaşılması güç olan ve bu nedenle hedefi açık bir şekilde anlaşılmasını sağlayacak ifadeler bulunmamalıdır. Hedef ifadesini okuyan herkes aynı anlamı çıkarmalıdır. Örnek, problem çözebilme şeklinde ifade edilen bir hedef tam anlamıyla açık değildir. Hedef ifadesi bir matematikçi için cebir ya da geometri problemini, bir müzikçi için herhangi bir besteyi enstrümanıyla çalarken bir notayı doğru verip verememe ya da bir enstrümanı doğru çalma ile ilgili problemi, bir sosyolog için toplumsal alandaki bir problemi, bir dil bilimci için yazılı anlatımla ilgili ya da grameri doğru kullanıp kullanmama ile ilgili bir problemi ifade ediyor olabilir. Bu nedenle hedef ifadeleri açık, seçik ve anlaşılır olmalı ve farklı yorumlamalara yol açmamalıdır. Oran ve orantı ile ilgili verilen problemleri çözebilme şeklinde olabilir. 4. Bir içerikle kenetlilik. Hedefler ifade edilirken genellik özelliği iyi şekilde hedef ifadesine yansıtılmalıdır. Yani hedefin hangi içerikle ilgili olduğu açıkça belirtilmelidir. Örnek, kavramlar bilgisi şeklinde bir hedef bir içerikle kenetli değildir. Hangi kavramlardan bahsedildiği belli değildir. Madde ve enerji ünitesi ile ilgili kavramlar bilgisi şeklinde olur. 5. Tek olma, binişik olmama. Hedef ifadeleri tek bir hedefi belirtmelidir. Birden fazla hedef olabilecek nitelikteki hedef ifadeleri ayrılarak tek tek hedef olarak ifade edilmelidir. Örnek, aile içindeki sorumluluklarını bilip bunları yerine getirebilme şeklinde bir hedef olamaz. Bu ifadede iki ayrı hedef vardır. Birinci hedef, aile içindeki sorumlulukları bilgisi. İkinci hedef, aile içindeki sorumluluklarını yerine getirebilme şeklinde olur. Hedef davranışların nitelikleri. Hedeflerin olduğu gibi hedef davranışların da bir takım nitelikleri taşıması gerekir. 1. Davranış hedef düzeyine uygun olmalıdır. 2. Davranış ifadesi açık seçik ve anlaşılır olmalıdır. 3. Davranışlar binişik olmamalıdır. 4. Davranışlar öğrenci davranışlarını içermeli. Öğretmenin yapacağı etkinlikler davranış ifadesi olmamalıdır. İçerik. Eğitim programının ikinci ögesi içeriktir ve hedeflere ulaşmak için öğrencilere ne öğreteceğiz sorusunun cevabını verir. İçerik, eğitim hedeflerine ulaşmak için öğrencilere öğretilmesi planlanan ünite ve konuların düzenlenmesi şeklinde tanımlanabilir. İçerik, nitelik yönünden ikiye ayrılır. 1. Betimsel, tasviri içerik. Olgu ve ilkelerden oluşan bu içerik türü, gözlemi yapılabilen ya da sayılabilen olayların seçilip düzenlenmesidir. Ne oldu, nerede oldu, ne zaman oldu, kim yaptı, olayda kimler vardı şeklindeki sorulara betimsel içerik cevap verir. 2. Normatif içerik. Değer yargıları, normlar ve standartlardan oluşan içeriktir. İnsanların nasıl davranması, ne gibi tercihlerde bulunması gerektiğini açıklar. Neden oldu, tekrarlanabilir mi, iyi mi kötü mü, kabul edilebilir mi, edilemez mi, nasıl olmalıydı sorularına cevap verir. Bu aşamada içerikle ilgili en önemli sorun içeriğin seçilmesi ve düzenlenmesidir. İçerik seçimi ve düzenlenmesi ile ilgili belirli ilkeler vardır. İçerik seçme ve düzenleme ilkeleri. 1. İçerik hedef davranışlara göre düzenlenmelidir. Bu düzenleme yapılırken hedefin düzeyi ve taksonomik aşaması göz önüne alınmalıdır. 2. İçerik çağdaş bilimsel, sanatsal ve felsefi bilgiye uygun olmalıdır. İçerik bilimsel bilgilere, sanatsal kuramlara ve felsefi bilgi ve yaklaşımlara ters düşmemeli, onları kapsamalı ve onlarla tutarlı olmalıdır. 3. İçerik eğitim sisteminin temele aldığı felsefe ve eğitim felsefesine göre seçilip düzenlenmelidir. Eğer eğitimin temele aldığı felsefe, idealizm ve onun eğitime yansıması olan daimicilikse, içerik aklı kurallara uygun olarak kullanmak, mutlak ve değişmez doğrular olmalıdır. Temele alınan felsefe, realizm ve onun eğitime yansıması olan esasicilikse, içerik doğal ve toplumsal gerçeklerle kültürel değerler olmalıdır. Temele alınan felsefe, pragmatizm ve onun eğitime yansımaları olan ilerlemecilik ve yeniden kurmacılıksa, içerik demokratik bir yaşam tarzı, bilimsel yöntem ve her türlü bilginin değişeceğini benimsetmek olmalıdır. 4. İçerik öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine uygun olmalıdır. Hazır bulunuşluk, öğrencinin eğitim ortamına getirdiği bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alandaki yeterlilikleri ve bunlarla ilgili altyapısıdır. İçerik, öğrencinin hazır bulunuşluğuna uygun olmalı, hazır bulunuşluğunun üzerinde ya da altında bir düzeyde olmamalıdır. 5. İçerik, somuttan soyuta doğru düzenlenmelidir. İçerik düzenlenirken en somut konular başlarda, en soyut konularda sonlarda olmalı, içerik ilerledikçe soyutlaşmalıdır. Böylelikle öğrencilerin ilk karşılaştıkları içerik somut ve somut konuların soyut konulara oranla daha anlaşılır olacağından öğrencilerin içerikle ilgili olumsuz bir tutum geliştirmesi önlenmiş olur. 6. İçerik basitten karmaşığa doğru düzenlenmelidir. İçerik düzenlenirken ünite ve konulardan en basit olanlara en önce, en karmaşık olanlara da sonra yer verilmelidir. Böylelikle öğrencilerin ilk karşılaştıkları içerik basit, daha çabuk öğrenilebilir nitelikte olacağından, öğrencilerin içerikle olumsuz motivasyon geliştirmesi önlenmiş olur. 7. İçerik yakın çevre ve zamandan uzak çevre ve zamana doğru düzenlenmelidir. İçerik düzenlenirken bireyin yakın çevresinden ve kendi yaşam gerçeklerinden başlanıp giderek uzaklaşan ve bilmediği yaşantılar ve durumlara yer verilmelidir. 8. İçerik kolaydan zora doğru düzenlenmelidir. İçerik düzenlenirken en kolay bilgiler en önce, en zor bilgiler de en sona gelecek şekilde düzenlenmeli. Yani bilgiler içerik ilerledikçe zorlaşmalıdır. İlk önce kolay bilgilerle karşılaşan öğrenci de konulara ve derse karşı daha iyi motive olur. 9. İçerik soyutlama ilkesine uygun düzenlenmelidir. İçerikte verilmek istenilen ana fikir, temel nokta, görüş, açık, yalın ve anlaşılır bir biçimde metnin ya başında ya da sonunda belirtilmelidir. Bu tür içerik öğrenci tarafından daha kolay öğrenilir. 10. İçerik düzey ilkesine uygun düzenlenmelidir. İçerik aşamalı ve birbirinin ön koşulu olacak şekilde sıralanmalıdır. Böyle yazılmış içerikte bilgilerin öğrenilmesi ve hatırlanması daha kolay olmaktadır. 11. İçerik şema ilkesine uygun hazırlanmalıdır. İçerik, kişinin kendi öğrenme şemasını kurmasına olanak sağlayacak şekilde esnek bir anlayışla düzenlenmelidir. İçeriğin ana ve alt başlıkları birbirleriyle ilişkili ve anlamlı olmalıdır. Çünkü bireyler yeni bilgileri kendi anlatım biçimleriyle öğrenirler. 12. İçerik vardama ilkesine uygun düzenlenmelidir. İçerik öğrencinin elde ettiği bilgi ve becerilere dayanarak geçmişi ve geleceği kestirmesine olanak vermelidir. Bunun için içerikte ya uymazsak neler olur? Nokta noktanın nedeni nedir gibi konuların anlatıldığı başlıklar bulunmalıdır. 13. İçerikte alıştırma durumları olmalıdır. Her içerikte bölüm başlarında, sonlarında ya da ünite sonlarında o içerik aracılığı ile kazandırılması beklenen hedef davranışları yoklayan sorular olmalıdır. 14. İçerik görsel materyallerle desteklenmelidir. İçerikte sunulan kavramlar, olgular, semboller, sınıflamalar, kısacası bilgi türleri, tablolar, grafikler ve benzeri görsel materyallerle desteklenmeli ve içeriğin somutlaştırılması sağlanmalıdır. 15. İçerik, öğrencilerin düşünme yeteneklerini geliştirecek şekilde düzenlenmelidir. İçerik, öğrencilerin sadece ezbere öğrenebilecekleri şekilde değil, onların sorun çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve yansıtıcı düşünme gibi becerilerini de geliştirici nitelikte seçilmeli ve düzenlenmelidir. 16. İçerik uygulanabilir şekilde seçilip düzenlenmelidir. Seçilen içeriğin öğretilebilmesi için içeriğin gerektirdiği uygun araç gereç ve fiziki koşulların mevcut olması gerekir. Çevre şartları sağlanmamışsa bazı konuların içerikten çıkartılması gerekir. 17. İçerik öğrenciye fayda sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. İçeriğe dahil edilen konulardaki bilgilerin öğrenci için anlamlı ve faydalı olması gerekir. İçerik seçerken ve düzenlerken yukarıda sayılan ilkelere uyulması gerekir. Ancak bu temel ilkeleri kullanırken içerik düzenlenmesinde de farklı yaklaşımların olduğu göz önüne alınmalıdır. İçerik düzenlenmesinde kullanılacak farklı yaklaşımlar vardır. Bu yaklaşımlar doğrusal programlama yaklaşımı, modüler programlama yaklaşımı, sarmal programlama yaklaşımı, piramitsel ve çekirdek programlama yaklaşımı, konu ağı proje merkezli programlama yaklaşımı, sorgulama merkezli program yaklaşımı olmak üzere 7 gruba ayrılmaktadır. A. Doğrusal programlama yaklaşımı. Birbiriyle ardışık sıralı, yakın ilişkili ve zorunlu ya da ön koşul öğrenmelerin ağırlıklı olduğu konuların düzenlenmesinde doğrusal programlama yaklaşımı kullanılır. Özellikle aşamalılık özelliği taşıyan dersler için kullanılır. B. Sarmal programlama yaklaşımı. İçerikteki konuların yeri ve zamanı geldikçe tekrar tekrar öğretilmesi söz konusu olduğunda bu yaklaşımdan yararlanılır. C. Modüler programlama yaklaşımı. İçerikteki üniteler modüllere ayrılır. Her modül kendi içinde doğrusal, sarmal ya da farklı bir yaklaşımla düzenlenir. Modüller arasında aşamalı bir bağ olması önemli değildir. Önemli olan her modülün anlamlı bir bütün oluşturmasıdır. D. Piramitsel programlama yaklaşımı. İçerikte ilk yıllarda geniş tabanlı konuların yer aldığı, giderek uzmanlaşmanın küçük birimlere olduğu ve daraldığı bir yaklaşımdır. E. Çekirdek programlama yaklaşımı. Bu yaklaşımda ortak çekirdek konular ilk öğretilecek konular olarak planlanır ve piramit yaklaşımda olduğu gibi her öğrenci bu içeriği okur. Bu çekirdek derslerin etrafına da her öğrenci ilgi duyduğu dersleri alabilir. F. Konu ağı proje merkezli program yaklaşımı. Bu yaklaşımda konuların ağı bir harita gibi çıkartılıp öğrencilere verilir ve belirli zamanlarda nerelerde olmaları gerektiği söylenir. Konuların içeriğine öğrenciler kendi kendine ya da grup halinde karar verirler. Konular küçük projeler olarak da öğrencilere verilir. G. Sorgulama merkezli programlama yaklaşımı. Bu yaklaşımda içerik öğrencilerin sorularına göre oluşturulur. Öğrencilerin sorularına ve ihtiyaçlarına yanıt verme gerekliliğini benimseyen felsefi görüşe göre temellendirilir. Eğitim durumları, öğrenme yaşantıları. Eğitim programının üçüncü ögesi de eğitim durumları ya da öğrenme yaşantıları ögesidir. Öğrenme bu ögede gerçekleştiği için eğitim programının en önemli ögesidir ve bazı kaynaklarda uygulama olarak da isimlendirilmektedir. Eğitim durumu, hedef davranışları öğrenciye kazandırmak için gerekli uyarıcıların düzenlenip işe koşulması şeklinde tanımlanabilir. Eğitimi, sistem yaklaşımında ele aldığımızda, işlemler bölümü eğitim durumlarını oluşturmaktadır. Eğitim programlarında nasıl sorusunun cevabını veren bu öge, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri, öğretim araç gereç ve materyalleri, kaynaklar ve öğretim hizmetinin niteliğini oluşturan dönüt düzeltme, ipucu, pekiştireç ve öğrenci katılganlığını sağlayan diğer ögelerden oluşmaktadır. Ayrıca öğretmen, öğrenci, öğrencilerin sağlık durumları, öğretim ortamlarının fiziki koşulları, sınıftaki öğrenci sayısı, ısı, ışık, renk ve öğretmenin dil yeteneği de eğitim durumları içerisinde değerlendirilebilir. Eğitim durumunu oluşturan bu değişkenlerden, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri, kitabın öğretim ilke ve yöntemleri bölümünde ayrıntılı şekilde ele alınacaktır. Eğitim durumunu oluşturan değişkenler. 1. Öğretim araç gereçleri. Öğrenme öğretme süreçlerinde araç gereçlerden yararlanma, bilgilerin öğrenciye daha etkili sunulmasını ve öğrenme zamanından ekonomi sağlamaktadır. Öğretimi daha canlı, zevkli ve anlaşılır hale getirdiğinden öğretimde verimlilik ve niteliği arttırmaktadır. Burada araç ve gereç kavramlarını açıklamak gerekir. Araç, öğrencinin öğrenmesi, öğretmenin etkili bir öğretme sağlayabilmesi için özel olarak hazırlanmış öğretme-öğrenme yardımcılarıdır şeklinde tanımlanabilir. Gereç ise daha çok basılı ve yazılı öğrenme ortamı olarak tanımlanabilir. Örneğin bilgisayar bir araç, bilgisayar programı bir gereç olarak düşünülebilir. Eğitimde görsel ve işitsel araçlar, bir yandan öğretmen tarafından kullanılması gereken materyalleri zenginleştirirken, bir yandan da öğretmenlerin çalışmalarını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca bu araçlar, öğrencilerin dersi olan ilgilerini arttırarak, bilginin kalıcılığını ve yaşama uygulanabilirliğini arttırmaktadır. Böylece öğrenme kalıcı izli olmakta ve unutma geç gerçekleşmektedir. Bir öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin ne kadar çok duyu organı harekete geçirilirse, öğrenme o derece kalıcı ve izli olmaktadır. İşte öğretim araç ve gereçleri, öğrencilerin birden çok duyu organına hitap etmekte ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır. Öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanılacak araçlar, görsel araçlar, işitsel araçlar, görsel-işitsel araçlar ve teknolojik araçlar olmak üzere dört grupta incelenebilir. Görsel araçlar. Ağırlıkla görme duyusunu harekete geçiren, göze hitap eden araçlardır. Bu araçlar, kitaplar, yazı tahtaları, resimler, levhalar, tablolar, afişler, gerçek eşya ve modellerle projektörler, tepegöz ve slide projektörleri ve grafiklerdir. İşitsel araçlar. Ağırlıkla duyma duyusunu harekete geçiren, kulağa hitap eden araçlardır. Radyo, pick-up ve plaklar, teyp, ses bantları, CD çalarlar ve CD'ler. Görsel işitsel araçlar. Film makineleri ve hareketli filmler, kapalı devre televizyon, video, VCD ve DVD oynatıcıları. Teknoloji destekli araçlar. Etkileşimli video, uydular, telekonferans sistemleri, videotex, internet. Öğretimde araç ve gereç kullanımının sağladığı yararlar. Çoklu öğrenme ortamı sağlar. Öğrenme-öğretme sürecine çeşitlilik sağlar. Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur. Dikkat çeker. Hatırlamayı kolaylaştırır. Soyut durumları somutlaştırır. Karmaşık durumları basitleştirir. Öğrenciyi aktif hale getirir. Zamandan ekonomi sağlar. Güvenli gözlem yapma olanağı sağlar. Farklı zamanlarda birbirleriyle tutarlı içeriğin sunulmasını sağlar. Verbalizmi önler. Sözden ve anlatımdan ekonomi sağlar. Öğrenilecek konular üzerinde daha etkili alıştırma ve pratik yapmayı sağlar. Öğrenme-öğretme sürecinde kullanılan araç ve gereçlerin sayılan bu yararlarının yanı sıra bazı sakıncaları da söz konusu olabilir. Araç ve gereçlerin az da olsa taşıdıkları sınırlılıklar şunlardır. Öğrencilerin düşünmelerini azaltabilir, temin etmek pahalı olabilir, taşıması zahmetli olabilir, istenilen aracın anında etkili bir şekilde kullanmak için gerekli zaman ve hazırlık yeterli olmayabilir. Öğretmenler, öğrenme-öğretme sürecinin etkililiğini arttırmak için bu araç ve gereçlerin yanında kendi kendilerine de öğretim materyalleri hazırlayarak kullanabilirler. Materyal hazırlarken ve geliştirirken, öğretmenler yazma, çizme ve yaratma olmak üzere üç temel materyal hazırlama ilkesini kullanırlar. Materyal hazırlama ilkeleri. 1. Yazma. Öğretmenlerin öğrenme-öğretme sürecinin etkililiğini arttırmak amacıyla hazırladıkları yazılı materyaller bu ilkeye göre hazırlanır. Testler ve alıştırma yaprakları bu ilkeye göre hazırlanan materyallerdir. 2. Çizme. Öğrencilerde kavram, kural ve motor becerilerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla öğretmenlerin hazırlamış oldukları çizim içerikli materyaller bu ilkeye göre hazırlanır. diyagramlar, şekiller ve modeller çizmek, panolar, posterler ve levhalar çizme ilkesinin kullanıldığı materyallerdir. 3. Yaratma. Öğretmenlerin geliştirmiş oldukları fiziki materyaller bu ilkeyi temele alır. Öğretmenin atık malzemeleri kullanarak fen derslerinde kullanılacak özgün maketler hazırlaması, yaratma ilkesine uygun materyallere örnek olabilir. Öğretimde kullanılacak araç gereç ve materyallerin etkili olabilmesi için bazı nitelikleri taşımaları gerekir. Öğretim araç gereç ve materyallerinde bulunması gereken nitelikler. Araç gereç ve materyaller, öğretim sürecini somutlaştırıcı nitelikte olmalıdır. Ucuz ve kolay temin edilebilir olmalıdır. Öğrenciyi aktif olarak öğrenme-öğretme sürecine katabilecek nitelikte olmalıdır. Hedef davranışların kazanılmasında öğrenciye yardımcı olabilecek nitelikte olmalıdır. Sunulan içerikle tutarlı ve içeriği destekleyici nitelikte olmalıdır. Kullanım sürecinde öğrenci ve öğretmen için tehlike yaratmamalıdır. Uzun süre kullanılabilecek şekilde dayanıklı olmalıdır. Karmaşık bilgilerin açıkça anlaşılmasını sağlayıcı nitelikte olmalıdır. Öğrencilerin ilgilerini çekici nitelikte olmalıdır. Öğrencilerin gelişim düzeyine uygun olmalıdır. Öğrencilerin pratik yapabileceği ve kullanabileceği nitelikte olmalıdır.
2. Öğretim hizmetinin niteliğini oluşturan değişkenler. A. Dönüt düzeltme. Öğretim hizmetinin niteliğini arttıran öğelerden biri de dönüt ve arkasından gelen düzeltmedir. Dönüt, öğrencinin yaptığı davranışla ilgili olarak ona bilgi verme şeklinde tanımlanabilir. Bu bilgilendirme sonunda öğrencinin yanlışlık ve eksiklikleri belirlenir. Bu eksikleri tamamlama ve yanlışları doğrulama işlemine de düzeltme denilmektedir. Öğrencileri sınav yaparak sonuçlarını onlara bildirme bir dönüttür. Öğrencilerin öğrenme-öğretme süreçlerinde kendilerine sorulan sorulara verdikleri cevaplara ilişkin onaylama ya da onaylamama davranışları, öğrenciye verdiği cevabın doğruluğunu ya da yanlışlığını bildireceğinden yine dönüt niteliğindedir. Eğer öğrenci yanlış ya da eksik cevap vermişse, cevap onaylanmayarak ona bir dönüt verilir. Sonra öğrencinin verdiği cevap eksikse tamamlanır, yanlışsa doğrulanırsa bu da düzeltme olur. Eğitim durumlarında dönütün yönlendirici, güdüleyici ve pekiştirici olmak üzere üç temel iş görüsü olabilir. Eğitim durumlarında öğretmenin sorduğu sorulara öğrencilerin verdikleri cevapların üzerinde yapılan doğru, yanlış, eksik, tamam gibi yargılar yönlendiricidir. Eğer öğrencilerin verdikleri cevaplar doğruysa, yeni davranışların öğrenilmesi konusunda öğrencinin motivasyonunu artırabilir, bu da dönütün güdüleyici fonksiyonunu belirtir. Bir değerlendirme sonunda yüksek not alan öğrenci içinse dönüt pekiştirici bir rol oynar. Dönüt kullanırken ipucu ve pekiştireçler bir arada kullanılabilir. Eğitim durumlarında öğrencilerin yapmış oldukları davranışların tamamlanıp ya da doğrulanması sürecinde düzeltme kullanılırken şu ilkelere dikkat edilmelidir. 1. Öğrencinin yaptığı davranışlarda görülen eksiklik ve yanlışlıklar doğrudan öğretmen tarafından düzeltilmemeli. Öncelikle ipuçlarıyla öğrencinin yanlışı doğrulaması ya da eksiği tamamlaması sağlanmalıdır. Burada kullanılabilecek ipuçları öğrencinin davranışı üzerinden farklı sorular sormak şeklinde sözel ipuçları olabileceği gibi grafikler, levhalar, haritalar, filmler ve benzeri görsel ipuçları da olabilir. 2. Öğrencinin eksikleri ve yanlışları konusunda yapılacak düzeltmeler geciktirilmeden yanlışlık ve eksiklik pekiştirilmeden yapılmalıdır. 3. Öğretmen düzeltme konusunda yardıma ihtiyaç duyan her öğrenciyle ilgilenmeli ve onların eksikleri tamamlanmalı, yanlışları düzeltilmelidir. 4. Öğretmen düzeltme yaparken kesinlikle kırıcı, alaycı ve azarlayıcı nitelikte davranışlar sergilememelidir. 5. Eğer sınıftaki öğrenci sayısı çoksa ve her bir öğrenciyle ilgilenmek uzun zaman alacaksa, öğretmen sınıftaki öğrencilerin genel yanlışları ve eksiklerini saptayıp genel bir düzeltme işlemi yapmalıdır. B. İpucu. öğrencilerin harekete geçirilmesine ve istenilen davranışın yapılmasına yardımcı olan davranışlardır. İpucu, doğru cevabı hatırlatıcı uyarıcı olarak tanımlanabilir. Sorularsa doğru cevap veremeyen bir öğrenciye bir sözcüğün, bir sesin ya da bir hareketin hatırlatılması ipucu olabilir. Ayrıca öğretmenin sorular cevaplanırken öğrencilere karşı göstermiş olduğu jest, mimik, el, kol, göz, vücut hareketleri ipucu işlevini görebilir. Öğrenme-öğretme süreçlerinde ipucu kullanılırken şu ilkelere uyulmalıdır. 1. Sorulan soruyu öğrenci cevaplayamadığı zaman öğretmen sorunun cevabını kendisi vermemeli. Uygun ipuçlarını kullanarak öğrencinin doğru cevabı kendisinin bulmasını sağlamalıdır. 2. Öğrenme-öğretme süreçlerinde ipucu kullanılırken öğrencilerin hazır bulunuşlukları, bireysel farklılıkları ve gelişim düzeyleri dikkate alınmalıdır. Söz gelimi, ilk öğretim birinci kademede ipucu kullanılırken öğrencilerin somut işlem döneminde olduklarından hareketle ipuçları somut olarak seçilmelidir. Eğitim durumlarının temel öğelerinden biri olan ipucu, öğrenci başarısının %14 kadarını açıklamaktadır. Öğrenme, öğretme süreçlerinde kullanılacak ipucu türleri şunlardır. 1. Sözel ipuçları. 2. Grafikler, şemalar, haritalar, modeller. 3. Filmler, diyalar, resimler. 4. Demonstrasyonlar, oyunlar, dramalar. 5. Anılar, öyküler, şarkılar. 6. Jest, mimik, el kol hareketleri. C. Öğrenci katılganlığı. Öğrenci katılganlığı, öğretim hizmetinin niteliğini arttırmada ele alınabilecek önemli değişkenlerden biridir. Öğrenci katılganlığı, öğrencinin açık ya da örtük olarak öğrenme-öğretme sürecine katılma derecesi olarak tanımlanabilir. Öğrenme ortamında öğrencilerin soruları yanıtlaması, işi, deneyi, gözlemi yapması, parmak kaldırması, soru sorması ya da açıklama yapması açık katılganlık olarak ele alınabilir. Öğrencinin zihinsel olarak derse katılması, dinlemesi, ilgisini derse vermesi de örtük katılganlık şeklinde değerlendirilebilir. Öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrencinin mutlaka öğrenme-öğretme sürecine açık ya da örtük olarak katılması gereklidir. Öğrenciler öğrenme-öğretme sürecine etkin olarak katıldıklarında kalıcı izli öğrenme yaşantılarına sahip olmaktadırlar. Öğrencinin derse katılganlığı, hazır bulunuşluk düzeyiyle çevre koşulları etkilemektedir. Öğrencilerin derse katılganlığını sağlamak için şu ilkelere uyulmalıdır. 1. Öğrenci yeri geldiğinde uygun ipucu, dönüt ve pekiştireç verilmelidir. 2. Öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine uygun sorular sorulmalı ve cevaplaması için öğrenci cesaretlendirilmelidir. 3. Öğrenme hızı düşük olan ve içe dönük öğrencilere kolay ve düzeylerine uygun sorular sorulmalı ve bu öğrenciler cevaplamaları için cesaretlendirilmelidir. 4. Öğrenme-öğretme süreçlerinde öğrencilerin etkinliğini gerektiren öğretim strateji ve yöntem ve teknikleri kullanılmalıdır. 5. Öğretmen ders işlerken öğrencileri güdülemeli, onların soru sormalarına, araç gereç kullanmalarına, açıklama yapmalarına ve örnekler sunmalarına olanak tanımalıdır. 6. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri, hedef davranışları kazanmaları için yeterli değilse, öğretmen öncelikle öğrencilerin ön koşul davranışları öğrenmelerini sağlamalıdır. 7. Derslik, ders işlenirken öğrencilerin dikkatinin dağılmayacağı fiziki koşullara sahip olmalıdır. 8. Öğretmen, öğrencilerin dikkatlerinin hedef davranışlar üzerine çekmeli, bunun için öğrencilerin gelişim özelliklerine ve yaşadıkları sosyokültürel çevreye uygun film, slide, anı, öykü ve fıkraları öğrenme-öğretme sürecinde kullanmalıdır. 9. Öğrenme ortamlarında öğretmen, öğrencilerle mutlaka göz iletişimi kurmalıdır. Böylece etkin sınıf denetimi sağlayacağı gibi öğrencileri uyanık ve dikkatli tutmada etkili olabilir. 10. Öğretmen, öğrenme ortamlarında cezaya yer vermemelidir. D. Pekiştireç. Bir davranışın ileride yineleme sıklığını arttıran uyarıcılar olarak tanımlanabilir. Bir davranışın sonunda ortama sokulan ya da ortamdan kaldırılan uyarıcı, bu davranışın ileride yineleme olasılığını arttırıyorsa, ortama sokulan ya da ortamdan kaldırılan uyarıcı pekiştireç olarak adlandırılabilir. Pekiştireçler olumlu ya da olumsuz olmak üzere iki grupta incelenebilir. Olumlu pekiştireç. Bir davranışın sonunda verilen bir uyarıcı, o davranışın ileride yinelenme sıklığını arttırıyorsa, bu tür pekiştireçlere olumlu pekiştireç denir. Ödül olarak verilen pek çok uyarıcı, olumlu pekiştireç olarak kabul edilir. Olumsuz pekiştireç. Bir davranışın sonunda bir uyarıcı ortadan kalkıyor ve ortadan kalkan bu uyarıcı davranışın gelecekte yineleme sıklığını arttırıyorsa, bu tür uyarıcılara da olumsuz pekiştireç denir. Pekiştireçler öğrenme ortamlarında pekiştirme tarifelerine göre de sabit zamanlı, değişik zamanlı, sabit oranlı ve değişken oranlı olmak üzere kullanılabilir. Öğretmen pekiştireç verirken şu ilkelere uymalıdır. 1. 5. kaset 2. yüzün sonu.